Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Babam, kitabın yazarı Annie Ernaux, kitabın yayın evi İletişim, kitabın basım yeri, basım tarihi ve kaçıncı baskı olduğu İstanbul 2001 birinci baskı. Bu kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için Fatma Temir tarafından 20.11.2008 tarihinde okunmaya başlanmıştır. Kitabın arka kapağı hayatında bir müzeye adımını atmışlığı yoktu. Paris Normandi'den başka bir şey okumaz, yemek yerken Pinel marka çakısını kullanırdı. Eski işçiydi, küçük bir esnaf olmuştu. Okul sayesinde kızının kendisinden daha iyi durumda olacağını umut ediyordu. Artık kızla kaybolan işçi ve taşla küçük esnafı geleneğinin bir unsuru olan babasının hayatını ve ölümünü duru bir biçimde anlatıyor Annie Ernaux. Aynı zamanda öğrencilik yıllarında onunla arasına giren mesafenin bir sınıf farkına dönüşmesinin acısını dile getiriyor. Kitaplar, müzik senin için iyi şeyler, benim yaşamak için onlara ihtiyacım yok diyen bir sevgili babanın kendini kurtaran kızıyla arasında açılan uçurumun öyküsü bu. 1984 Renaud Udot ödüllü evrensel bir öykü. Annie Ernaux, babam, çeviren Siren İdemen. Bir izahata kalkışıyorum. İhanet edenin son çaresi yazmaktır. Jean Genet. Öğretmenlik uygulama sınavına Lyon İşçi Mahallesi'nde Croisset'teki bir lisede girdim. İdareye ve öğretmenlere ayrılan bölümde yeşil bitkileri kum rengi halıyla kaplı kütüphanesiyle yeni bir liseydi. Bir müfettiş ile meslekte kendini kanıtlamış edebiyat öğretmenleri olan iki müfettiş yardımcısının karşısındaki sınav dersimi vermek için gelmelerini o kütüphanede bekledim. Bir kadın hiç tereddüt göstermeden gayet kendine emin, rahat bir havayla sınav kağıtlarını kontrol ediyordu. Hayatım boyunca onun yaptığını yapma hakkını elde edebilmem için önümüzdeki bir saati doğru dürüst anlatmam yeterliydi. Matematik bölümü öğrenciler olan bir 3. sınıf karşısında Balzac, Goriot babasının 25 maddeden bunları numaralandırmak gerekiyordu. Oluşan açıklamalı bir anlatımını yaptım. Daha sonra müdürün odasında fazla uzattınız, öğrencilerinizi uyutacaksınız diye sitem etti müfettiş. Biri erkek, diğeri pembe ayakkabılı, miyop bir kadın olan iki yardımcısının ortasında oturuyordu. Ben de karşılarında bir çeyrek saat boyunca eleştirileri, övgüleri, tavsiyeleri birbirine karıştırdı. Bütün bunlar kabul edildiğim anlamına gelmiyor diye düşünerek yarım yamalak dinliyordum. Aniden üçü birden tek bir hamlede ciddi bir havayla ayağa kalktı. Ben de telaşla ayağa fırladım. Müfettiş elini uzattı. Hanımefendi, sizi tebrik ederim. Ötekiler tekrar etti. Tebrik ederim ve elimi sıktılar. Kadın gülümseyerek. Otobüs durağına kadar hep bu töreni düşündüm. Öfkeyle ve bir tür utançla aynı günün akşamı annemle babama asil öğretmen olduğumu yazdım. Annem benim adıma çok memnun olduklarını söyleyen bir cevap yazdı. Babam günü gününe 2 ay sonra öldü. 67 yaşındaydı ve annemle beraber Y'de Seine Maritime bölgesinde Garın yakınlarında bir kafe bakkal işletiyordu. Bir yıl sonra kendisini emekliye ayırmaya niyetliydi. Sık sık Lyon Lisesi'ndeki sahne daha önce miydi yoksa sonra mı Rossa'da otobüs bekleyen halimin gözümün önüne geldiği rüzgarlı Nisan ayı ölümünün boğucu Haziran ayından önce mi sonra mı geliyordu birkaç saniyeliğine bilemez oluyordum. Bir pazar günüydü. İkindinin ilk saatleri. Annem merdivenin başında belirdi. Muhtemelen öğle yemeğinden sonra odaya çıkarken yanında götürdüğü peçeteyle gözlerini ovuşturuyordu. Donuk bir sesle "Bitti," dedi. Ardından gelen dakikaları hatırlamıyorum. Babamın arkamda uzak bir yere dikili gözleri ve diş etlerinin üstüne çekilmiş dudakları geliyor sadece gözümün önüne. Annemden onun gözlerini kapamasını istemiştim yanılmıyorsam. Yatağın başucunda teyzem ve kocası da vardı. Temizlenip giydirilmesine ve tıraş edilmesine yardımcı olmayı teklif ettiler. Çünkü vücut katılaşmadan bir an önce bu işi bitirebilmek için acele etmek gerekiyordu. Annem ilk defa 3 yıl önce benim düğünümde giydiği takım elbiseyi giydirebileceğimizi düşündü. Bütün bu sahne bağırışsız çağrışsız hıçkırıklara gömülmeden gayet sade bir şekilde cereyan ediyordu. Bir tek annemin gözleri kızarmıştı ve yüzünde sürekli zoraki bir gülümseme vardı. Yapılması gereken hareketler hiçbir düzensizliğe ve kargaşaya meydan vermeden gündelik konuşmalarla yerine getiriliyordu. Teyzem ve eniştem tekrarlayıp duruyorlardı. Elini çabuk tuttu sahiden ya da ne kadar da değişti. Annem sanki babam hala hayattaymış ya da yeni doğmuş bebeklerinkine benzer kendine özgü başka bir yaşama biçimine sahipmiş gibi söz ediyordu ondan. Birkaç kere büyük bir şefkatle zavallı küçücük babacık diye hitap etti ona. Tıraştan sonra son günlerinde üstünde olan gömleği çıkarıp yerine temiz bir tane giydirmek için eniştem vücudu öne doğru kaldırdı. Babam mermer damarları gibi çizgilerle kaplı çıplak göğsün üstüne düşüyordu. Hayatımda ilk defa babamın cinsel organını gördüm. Annem hafifçe gülerek temiz gömleğini eteğiyle örttü onu. Ayıbını gizle bakalım adamcağızım. Temizlik ve giydirme işi tamamlandıktan sonra babamın arasına tesbih konan elleri birbirine kavuşturuldu. Acaba annem miydi, teyzem miydi söyleyen şu an bilemiyorum. Daha kibar oldu böyle. Hah işte. Böyle yani açıkça uygun. Pancurları kapattım ve yandaki odada öğle uykusuna yatmış olan oğlumu kaldırdım. Dede uykuya daldı. Eniştemin haber vermesi üzerine yerde yaşayan aile etrafı geldi. Annem ve benimle birlikte yukarı çıkıyorlar. Bir süre sessiz sessiz yatağın başucunda duruyor. Sonra hastalık ve babamın ani sonu üzerine fısıldaşıyorlardı. Aşağı indiklerinde kafede onlara içecek bir şeyler ikram ediyorduk. Ölümü resmen tespit eden nöbetçi hekimi hatırlayamıyorum. Birkaç saat içinde babamın yüzü tanınmaz hale geldi. Akşam üstüne doğru odada yalnız kaldım. Güneş pancurların arasında muşambaya vuruyordu. O artık babam değildi. Oyuk yüzün üzerinde burun her tarafı kaplamıştı. Vücudun etrafındaki koyu lacivert bol takım elbisesinin içinde yatmış bir kuşa benziyordu. Sabit bakışlı iri iri açılmış gözleriyle ölümünden bir saat sonraki insan yüzü dahi şimdiden yok olmuştu. O yüzü bile bir daha asla göremeyecektim. Defin işlerini düşünmeye başladık. Cenaze alayı, ayin, davetiyeler, matem elbiseleri, bütün bu hazırlıkların babamla bir alakası yokmuş gibi bir hisse kapılıyordum. Herhangi bir nedenle onun katılmadığı bir tören. Annem yerinde duramaz bir haldeydi. Önceki gece bir süredir konuşamaz durumda olan babamın el yordamıyla ona doğru uzanıp öpmeye çalıştığını söyledi usulca. Sonra ekledi. Biliyor musun, gençliğinde yakışıklı çocuktu. Koku pazartesi günü duyuldu. Hiç aklıma gelmezdi. Bir vazoda durmuş suyun içinde unutulan çiçeklerin önce hafif daha sonra berbat kokusu. Annem dükkanı sadece cenaze günü kapadı. Yoksa müşterilerini kaybederdi ve böyle bir şeyin altından kalkamazdı. Müteveffa babam yukarıda yatıyor. O ise aşağıda pastis ve kırmızı şarap servis yapıyordu. Gözyaşları, sessizlik ve vakar. Kibarların dünyasında bir yakının ölümü karşısında insanın tavrı böyle olmalıydı. Annem de tıpkı eş dost gibi aslında vakar derdiyle alakası olmayan adab-ı muaşeret kurallarına uyuyordu. Babamın öldüğü pazar günüyle cenazesinin kalktığı çarşamba günü arasında kafenin bütün müdavimleri daha oturur oturmaz alçak sesle kestirme bir biçimde olayı yorumluyorlardı. Hakikaten de acayip hızlı gitti. Ya da yapmacık bir neşeyle patron teslim bayrağını çekti ha. Haberi öğrendikleri zaman neler hissettiklerini anlatıyorlardı. Alt üst oldum. Ne hale geldiğimi anlatamam. Böylece anneme acısında yalnız olmadığını göstermek istiyorlardı. Bir nezaket biçimi. Çoğu sağlığı yerindeyken onu en son ne zaman gördüğünü hatırlıyor. Bu son karşılaşma ile ilgili bütün ayrıntıların peşine düşüyorlardı. Tamı tamına yer, gün, havanın nasıl olduğu birbirlerine söyledikleri sözler. Kendi halinde her zamanki gibi öylece akıp giden hayatın bir anının böyle titizlikle hatırlanıp anılması babamın ölümünün akıllarını nasıl başından aldığını ifade etmeye yarıyordu. Nezaket icabı patronu bir görmek istiyorlardı. Yine de annem bütün talepleri yerine getirmedi. Hakiki bir sevgiyle davranan iyilerle sadece merakın dürttüğü kötüleri birbirinden ayırıyordu. Kafenin müdavimlerinin hemen hemen hepsi babamla vedalaşma iznini elde etti. Bir komşu esnafın karısı geri çevrildi. Çünkü sağlığında ne onu ne de tavuk götüne benzettiği ağzını bir dakika bile görmeye tahammül edebiliyordu. Cenaze alayı pazartesi günü geldi. Mutfaktan yatak odalarına çıkan merdiven tabutun geçebilmesi için daha fazla dar bulundu. Plastik bir torbaya sarılan vücudun bir saatliğine kapalı olan kafenin orta yerine konan tabuta kadar taşınmaktan ziyade merdivenlerden sürüklenmesi gerekti. Görevlerin en iyisi nasıl tutulacağı, köşenin nasıl dönüleceği konularındaki yardımlarıyla çok fazla uzun bir iniş. Pazar gününden bu yana başının altında duran yastığın üzerinde bir çukur vardı. Vücut orada olduğu süre boyunca odada temizlik yapmamıştık. Babamın elbiseleri hala sandalyenin üzerinde duruyordu. Çalışma tulumunun fermuarlı cebinden geçen çarşambanın hasılatı bir tomar kağıt para çıkardım. İlaçlarını çöpe, giysilerini kirliye attım. Törenden bir önceki gün cenaze yemeği için büyük bir dana parçası pişirdik. Cenazeye katılma şerefini bahşeden kişileri boş mideyle göndermek nezaketsizlik olurdu. Kocam akşamleyin geldi. Bronzlaşmış kendisine ait olmayan bir yasın tedirginliği içinde. Burada yerini her zamankinden de fazla yadırgamış görünüyordu. Evdeki tek iki kişilik yatakta babamın öldüğü yatakta yattık. Kilisede mahalleden pek çok kişi çalışmaya kadınlar bir saatliğine izin alan işçiler. Gayet tabii babamın sağlığında görüştüğü kaymak tabakadan şahsiyetlerden hiçbiri zahmet etmemişti, ne de diğer esnaf. Hiçbir şeyin üyesi değildi. Sadece esnaf birliğine aidatını öder, herhangi bir şeye katılmazdı. Cenaze başındaki övgü konuşmasında başpapaz, dürüstlük ve emekle geçmiş bir hayattan, asla hiç kimseye haksızlık etmemiş bir kişiden söz etti. El sıkışıldı. Tören idare eden rahibenin bir hatası sonucu katılanların sayısını kabarık göstermenin bir yolu olarak fazladan bir tur uydurmadıysa, elimizi daha önce sıkmış olan insanlar bir kez daha geçti. Bu kez başsağlığı dileğinde bulunmadan hızlı bir tur. Mezarlıkta iplerin arasında sallanan tabut indirilirken annem hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Tıpkı evlendiğim gün ayinde olduğu gibi. Cenaze yemeği kafede birbirine bitiştirilmiş masalarda yendi. Suskun başlangıcın ardından yavaş yavaş konuşmalar başladı. İyi bir öğlen uykusundan kalkan çocuk oradan oraya gidiyor. Bir çiçek, küçük bir çakıl taşı bahçede eline ne geçerse kendince hediye ediyordu. Epey uzağımda oturan amcam beni görebilmek için eğildi ve seslendi. Babanın seni bisikletiyle okula götürdüğü zamanları hatırlıyor musun? Sesi babamınkiyle aynıydı. Saat 5 sularına misafirler gitti. Hiç konuşmadan masaları yerleştirdik. Kocam o akşamki trenle döndü. Vefat ardından yapılması gereken başvurular ve formaliteler için ben birkaç gün daha annemle kaldım. Belediyede aile kütüğüne kaydın işlenmesi, cenaze levazımatçılarının ücretlerinin ödenmesi, törene katılanlara teşekkür mesajı gönderilmesi. Yani kartvizitler, dul bayan, ade, hiçbir şeyin düşünülmediği bir dönem, beyaz sayfa. Sokakta yürürken birçok kez ben artık büyük bir insanım. Bir zamanlar annem, sen artık büyük bir kızsın. Adet gördüğüm için. İhtiyacı olan kimselere dağıtmak üzere babamın kıyafetlerini topladık. Kilerde asılı duran gündelik ceketinin cebinde cüzdanını buldum. İçinde biraz para, ehliyeti ve bir gözde de bir gazete küpürünün arasına konmuş bir fotoğraf vardı. Kenarları tırtıl tırtıl eski fotoğrafta 3 sıra halinde dizilmiş, hepsi kasketli objektife bakan işçiler görülüyordu. Tarih kitaplarında bir grev ya da halk cephesini resmetmek için kullanılan tipik fotoğraflardan. En arka sıradaki babamı tanıdım. Ciddi edalı, neredeyse endişeli. Çoğu gülüyor. Gazete küpürü derece sırasına göre öğretmen okulu sınavını kazananların listesini veriyor. İkinci isim benimkiydi. Annem sakinleşti. Eskiden olduğu gibi müşterilere servis yapıyordu. Her sabah erkenden dükkanı açmadan evvel mezarlığa gitmeyi adet edindi. Pazar gün trende dönerken rahat durması için oğlumu oyalamaya çalışıyordum. Birinci sınıfın yolcuları gürültüden ve kıpırdayıp duran çocuklardan hoşlanmaz. Bir anda hayretle şimdi hakikaten burjuva oldum ve artık çok geç. Sonradan yazın ilk görev yerimi beklerken bütün bunları izah etmem gerekecek. Babam hakkında hayatı ve onunla benim arama ergenlik çağında giren bu mesafe hakkında yazmayı kastediyordum. Bir sınıf mesafesi ama kendine özgü adı olmayan bir mesafe. Sanki ayrı düşmüş aşk gibi. Daha sonra baş kişisinin o olduğu bir romana başladım. Anlatının orta yerinde ikrah duygusu. Bir süreden beri biliyorum ki roman imkansız. Zaruretlere, yoksulluğa boyun eğmiş bir hayatı anlatmak için bir kere ne sanatın tarafını tutmaya ne de sürükleyici ya da dokunaklı bir şey yapmaya çalışmaya hakkım var. Babamın sözlerini, hareketlerini, zevklerini, hayatına damgasını vurmuş olguları benim de paylaştığım bir varoluşun bütün nesnel alametlerini bir araya getireceğim. Anıların şiirselliğine, eğlenceli istihzaya en ufak yer yok. Dümdüz bir yazı, vaktiyle belli başlı haberleri annemle babama yazarken kullandığım yazı dili doğal olarak uygun geliyor. Öykü 20. yüzyıldan birkaç ay önce Kalks bölgesinde denize 25 kilometre uzaklıktaki bir köyde başlıyor. Toprağı olmayanlar bölgedeki büyük çiftçilere kendilerini kiralarlardı. Büyük babam da bir çiftlikte arabacı olarak çalışıyordu. Ayrıca yazları ot biçer, harman zamanı hasat kaldırırdı. Hayatı boyunca 8 yaşından beri başka bir şey yapmamıştı. Cumartesi akşamları bütün kazancını karısına getirir, o da gidip domino oynaması bir tek atması için pazar harçlığını verirdi. Daha da karamsar, işler acısı bir halde sarhoş vaziyette eve dönerdi. Yok yere çocuklara kasketiyle vururdu. Sert bir adamdı. Kimse onunla dalaşmaya cesaret edemezdi. Karısı pek gün yüzü görmemişti. Bu kötü yüreklilik onun için yaşam kaynağı, sefalete direnme gücü ve erkek olduğuna inanmanın bir yoluydu. Onu en çok salgınlaştıran aileden birisini kitap ya da gazete okurken görmekti. Okuma yazmayı öğrenecek zamanı olmamıştı. Sayı saymayı biliyordu. Büyük babamı sadece bir kere gördüm. 3 ay sonra öleceği düşkünler evinde. Çok büyük bir salonda iki sıra dizilmiş yatakların arasında babam elimden tutup bembeyaz ve güzel dalgalı saçlı ufacık ihtiyara doğru götürmüştü. Bana bakarken sürekli sevimli sevimli gülüyordu. Babam ufak bir şişe likörü usulca eline tutuşturuverdi. O da derhal pikesinin altına zulaladı. Ne zaman ondan bahsedilse hep okuma yazması yoktu diye başlarlardı konuşmaya. Sanki hayatı ve karakteri bu birinci veri olmadan anlaşılmazmış gibi. Büyükannem ise rahibelerin okulunda öğrenmişti. Köydeki öteki kadınlar gibi. Royen'deki bir fabrika hesabına evinde mazgal deliğinden hafif daha geniş yan yana dizili daracık yarıklardan gün ışığı alan havasız bir odada dokuma yapardı. Kumaşlar ışıktan zarar görmemeliydi. Üstüne başına ve evine titizdi. Köydeki en önemli meziyet komşular ipte kuruyan çamaşırların beyazlığını ve durumunu takip eder ve tuvalet kovasının her gün boşaltıp boşaltılmadığını bilirlerdi. Her ne kadar evler çitler ve bayırlarla birbirinden ayrılmış olsa da ne erkeğin meyhaneden kaçta döndüğü ne adet bezlerin rüzgarda uçuşması gerektiği hafta insanların gözünden hiçbir şey kaçmazdı. Büyükannemin bazı farklı yanları kibarlıkları da vardı. Bayramlarda, şenliklerde kartondan yapma bir iç etek giyerdi. Kırsal kesimdeki diğer kadınların aksine rahat olsun diye eteğini kaldırmadan ayakta işemezdi. Kırklı yaşlara doğru 5 çocuktan sonra bazı karanlık düşünceler kafasına düşmeye başladı. Günler boyunca tek kelime etmediği oluyordu. Daha sonraları ellerinde ve bacaklarında romatizma. Şifa bulmak için Aziz Rukiyer'e, Aziz Gulame'ye ziyarete gidiyor. Sonradan hasta yerlerine saracağı bir beze heykelleri sürüyordu. Giderek yürüyemez oldu. Onu azizlere götürmek için bir at arabası tutuluyordu. Çatısı samandan, yeri dövülmüş toprak olan tek katlı, basık tavanlı bir evde oturuyorlardı. Islatıp süpürmek yetiyordu. Bahçenin ve kümesin ürünleriyle çiftçinin büyük babama bıraktığı tereyağı ve kaymakla karın doyuruyorlardı. Aylar öncesinden düğünleri ve dini bayramları düşünmeye başlarlardı. Daha iyi faydalanmak için 3 günlük boş mideyle giderlerdi buralara. Kızıl hastalığının nekahat devresindeki bir köylü çocuk tıka basa yedirildi tavuk parçalarını kusarken boğulup ölmüştü. Yaz aylarında pazar günleri şarkı söylenip dans edilen toplantılara giderlerdi. Bir keresinde babam şenlik alanının orta yerine dikilen ve tepesine hediye asılı direkten aşağı yiyecek sepetini almadan kaymıştı. Büyük babamın öfkesi saatlerce sürmüştü. Eşek sıpası. Ekmeklerin üzerinde haç işareti ayin Paskalya. Tıpkı temizlik gibi din de onlara saygınlık kazandırıyordu. Pazar kıyafetlerini giyiyor, büyük çiftçilerle beraber dua okuyor, çanağa para atıyorlardı. Babam korodaydı. Rahip şarapla ekmeği getirirken yanında durmak hoşuna gidiyordu. Onlar geçerken bütün erkekler şapkalarını çıkarırdı. Çocuklarda hep bağırsak kurdu olurdu. Onları def etmek için gömleklerin içine göbeğin yakınına gelecek şekilde sarımsaklı dolu küçük bir kese dikilirdi. Kışın kulaklara pamuk tıkanırdı. Prost ya da Moyrak okurken babamın çocukluğunun geçtiği zamandan bahsettiklerine inanamıyorum. Babamınki orta çağa aitti. Okula ulaşmak için yayan 2 kilometre kat ediyordu. Her pazartesi bit yüzünden öğretmen tırnakları, fanilaların yakasını ve saçlarını dikkatle inceliyorlardı. Sert bir öğretmendi. Demir cetvel parmakları iniyordu, saygındı. Öğrencilerin bazıları bölgenin birincileri arasında diploma alıyor, bir ya da ikisi öğretmen okuluna gidiyordu. Babam sık sık devamsızlık yapıyor, dersleri kaçırıyordu. Toplanacak elmalar yüzünden, biçilecek otlar, demetlenecek samanlar, ekilen ve biçilen ne varsa hepsi yüzünden. Abisiyle birlikte okula geri geldiğinde öğretmen bağırıyordu. Anne babanız sizin de onlar gibi sefil olmanızı istiyor anlaşılan. Hatası okuyup yazmayı öğrenmeyi başardı. Öğrenme kuşuna gidiyordu. Yemek gibi, içmek gibi, kısacası öğrenmek deniyordu. Bir de resim yapmak, kafalar, hayvanlar. 12 yaşındayken diploma alacağı sene büyük babam onu okuldan alıp kendi çalıştığı çiftliğe yerleştirdi. Hiçbir şey yapmadan onu daha fazla besleyemezlerdi. Aklımıza bile gelmedi başka türlüsü. Herkesin durumu aynıydı.